Ayrım 20. Şimdinin Dar Odası. Markar Eseyan. Sayfa 222. İlkin Haydar Efendi'den midye dolma aldı. Sonra Şüte'ye uğradı. Oradan da Timoylen Usta'nın tavukçu dükkanına gitti. Küçüklüğünden beri Timoylen Usta'nın müşterisiydiler. Zavallı adam Dimitraların sınır dışı edildiği sıralarda bir müşterisinin satın aldığı tavuktan fazla kâr ettiği iftirasıyla mahkemeye verilmiş ve 6 ay hapis yattıktan sonra apar topar Yunanistan'a göç etmek zorunda kalmıştı. Şimdi dükkanı bir başka tavukçu işletiyordu. Dikran şöyle 3-4 okkalık semiz bir tavuğu kestirip temizletti. Nevizade sokağının köşesinde bulunan Manavyani'den de zerzevatı aldıktan sonra doğruca evin yolunu tuttu. Sanki Arife alışverişi yapmış gibi hissetti kendisini. Sanki bugün Gaganta'ya ya da Duzuntu'ydu. Ermenice yılbaşı ve Noel. Eve geldiğinde zavallı maması onu her zaman olduğu gibi güler yüzle karşıladı. Ellerindeki bir sürü paketi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. "Ne o kuzum, çarşıyı taşımışsın buraya. Hayırdır?" "Hayırdır mamacığım, içimden geldi. Dolabın, kilerin dolsun dedim. Mühim bir şey değildir. Sana ne yapsam az. Hem bugün seçim var değil mi? Bizimkilerin zaferini kutlarız beraber." "Ne o? Seçim sonuçları açıklandı mı? Birkaç gün sürer diyorlardı zahir." "Ben biliyorum mama. AP seçimi kazandı. Haydi kurmasayı da kafaları çekelim. Bugün düğün günüdür." Dikran mamasına yakın olmak istiyordu. Mutfakta ona yardım etti, salatayı hazırladı, masayı kurdu, bardakları yerleştirdi. Rakı içeceklerdi. Sarı Yıldız'dan Ay Yıldızlı rakı takımını çıkardı, radyoyu açtı, ajansta AP'nin sürpriz başarısından bahsediliyordu. Gülümsedi. Şöyle güzel bir fasıl denk gelsin istedi, geldi. Radyo Biz Heybeli'deyi çalmaya başladı. Mezeleri ufak tabaklara yerleştirdi, sanki eve misafir gelecekmiş gibi özeniyordu. Madame Meline huylanmıştı huylanmasına ama Dikran'ın nedenli değişik huylu olduğunu bildiğinden bu ziyafet işinin yine oğlunun uçukluklarından biri olduğunu düşündü. Masa hazır olunca karşılıklı oturdular. Madame Meline yemek duasını yapmak üzere haçını çıkardı, yemek duasını okuyup şükrettikten sonra Hisua, İsa'ya biricik evladını koruması, melekleriyle ona göz kulak olması için dilekte bulundu. Genelde yemek duasında bunu yapmazdı ama içinden gelmişti işte. Mamasının bu içten duası Dikran'ı çok etkilemişti. Gözleri etrafını bulanık görmesine yol açacak kadar yaşla yüklenmişti. Mamasını nasıl terk edebilirdi? Onu bu kadar üzmeye hakkı var mıydı? Zavallı kadın biricik oğlu olmadan nasıl yaşardı? Aklı bu sorularla dolmuş, allak bullak olmuştu. Rakı kadehlerini doldurdu, maması pek içmezdi ama oğlunu yalnız bırakmamak için o da içmeye karar vermişti. Dikran gözyaşlarını mamasından ustalıkla gizlemişti. "Hadi mama, içelim. Sıhhatine ve uzun ömürlü olmana içiyorum." Yemek masasından saatlerce kalkmadılar. Madame Meline de oğluyla böyle uzun uzadıya sohbet etmekten çok memnun kalmıştı. Oğlunu epey zamandır böyle neşeli görmemişti. Rakı damarlarına işledikçe Dikran daha da keyifleniyor, mamasını gülmekten kırıp geçiriyordu. Mamasını hep güldürürdü Dikran. Birlikte şarkı bile söylediler, maması müzisyenlerin deyimiyle doğuştan kulaksız olanlardandı. Buna oldum olası sinir olan Dikran o gece hiç üzerinde durmadı bunun. Saat neredeyse gece yarısı olmuştu. Dikran üzerine bir ağırlığın çöktüğünü hissetti. Yüreği kasıldı. Dimitra'nın yokluğu alkolün sağladığı geçici avuntuyu da beraberinde alıp götürmüştü. İşlenmiş tüm günahların kurbanı sanki oydu. Türkiye'de çöken, yenilen ve savaş alanını terk eden o şeytani güruh son olarak kendisini de çekmişti derinliklerine. Maması sofrayı toplarken kendisini öyle yalnız hissetti ki paniğe kapıldı. Yalnızlığın merkezindeymişçesine değersiz, ağırlıksızdı Dikran. Ayağa kalktı, mutfağa gitti, mamasına sarıldı, "Canım mamacığım," dedi. Kadın oğlunun bağrına dolanan ellerini tuttu, sevgiyle okşadı onu. Dikran mamasının saçlarından öperek "Kişer Pari," dedi. "İyi geceler," ve odasına çıktı. Hoşça bir baş dönmesi kendisini rüyada hissetmesini sağlıyordu. Soyundu, çılçıplak kaldıktan sonra komodinden temiz birer iç çamaşırı aldı ve giyindi. Pijamalarını aradı, yastığın altında buldu onları. Aldı ve giydi, çoraplarını da değiştirdi, yatağına uzandı, üzerini örttü. Havalar erken serinlemişti, üşüdüğünü hissetti. Vücudunun yatağı ısıtmasını bekledi, bu olunca kendisini gevşemeye bıraktı. İçindeki titremenin geçmesini bekliyordu. Bu hayattan artık bezmişti. Onu hayatta tutan kısık enerji artık tükenmişti. Uyumak, uyuşmak ve gitmek istiyordu. Gözlerini kapattı, kendisini uzayda uçarken buldu. Hızla ilerliyordu. Yanından göktaşları, gezegenler hızla geçip gidiyorlardı. Hızı gittikçe arttı. Zaman durmuş gibiydi. Yanından kayıp giden gök cisimlerinin görüntüleri değişmeye, eğriler halini almaya başlamışlardı. Hızı daha da arttığında tüm cisimlerin anlamlı görüntüleri yok olmaya başladı. Zaman bükülüyordu, Dikran soluksuz kaldığını hissetti. Vücudu neredeyse patlayacaktı. Başından bastırılıyor, yanlardan çekiliyordu. Kulakları yüksek frekanslı bir ıslıkla çınlıyordu. Dikran çığlık, feryat karışımı bir sesle bağırmaya başladı. Sanki tüm varoluşun kendisini duymasını istercesine tüm kuvvetiyle bağırıyordu. Terk ediyorum, gidiyorum, düşmüş dünyanızdan kaçıyorum. Ben Dikran Süzmeciyan, geri dönmemek üzere artık gidiyorum. Ve Dikran birinci gökte gözden kayboldu. Flomende. Beyaz ayrılık mendilleri gibi dolaşıyor bulutlar, geziyor rüzgar onları ellerinde sallayarak. P. Neruda. 17 Ekim 1965. İçeriye gel, kunduralarını çıkarmana gerek yok. Karşısındaki kadındaki garipliği sezen adam bir an tereddüt etti, kapıda öylece duruyordu. Ne bekliyorsun be adam, sen eskici değilsin. Adam hiç konuşmadan ürkmüş bir halde, evet anlamında başını yukarı aşağı salladı. Ben de sana eskilerimi satacağım. Yeni bir hayata başlıyorum. Eski püskü ne varsa satacağım sana. Haydi, nazlanma da gel bakalım. Flaman, Dikran'ın rahatsızlandığını duyduğunda soluğu hastanede almıştı. Biricik kuzeninin bitkisel hayata girdiğini öğrenince çılgına dönmüştü. Hastaneyi birbirine kattı. Görevlilere ve babasına saldırdı. Yakası açılmadık küfürler sarf etti. Yapılan iğnelerle zorlukla sakinleştirildi ve evine gönderildi. Birkaç gün yatağından hiç çıkmadı. Çok mutsuzdu. O kadar mutsuzdu ki uzansa kederine dokunabilirdi sanki. O öğlen uyandığında kendisini bambaşka bir alemde hissetti. Umutsuzluk boğazından tutmuş sıkıyordu. Pencereden sızan güneşin huzmeleri yerdeki halının koyu rengine mızrak gibi saplanmıştı. Bunu nedense çok komik buldu Flomen. Bir kahkaha attı, bir kahkaha daha attı, sonra. Derken bir bulut kümesi sonbahar güneşinin yüzünü örttü, halıya saplanan güneş huzmesi birden kayboluverdi. Flomen'in kahkahaları kesildi, aniden çılgınlar gibi ağlamaya başladı. Aliki, Allah'ın cezası neredesin diye bağırdı. Evde kimse yoktu. Madam Aliki, Uğur'u da yanına alıp Serpil'i okuldan almaya gitmişti. Oradan semt pazarına uğrayıp haftalık alışverişini yapacaktı. Flomen yatağından ok gibi fırladı. Adi karı, ne zaman ihtiyacım olsa ortadan kaybolursun diye bağıra çağıra evin odalarına girip çıkmaya başladı. Evde kimsenin olmadığını anlayınca eline geçeni yere fırlatmaya başladı. Bundan büyük bir zevk alıyordu. Sonra salonun açık penceresinden bir ses duydu. Dışarıdan geçen eskicinin sesiydi bu. Birden aklında bir çılgınlık peydahlandı. Hiç tereddüt etmeden pencereye koştu, eskiciye seslenip yukarıya gelmesini istedi. Flomen'in üzerinde sadece bir gecelik vardı. Eskicinin tereddütü biraz da bundandı. Kadın hiç normal gözükmüyordu. Ancak karlı bir iş yapacağını sezdiği için tüm cesaretini topladı ve kadının peşinden içeriye girdi. Flomen eskiciye bütün evi gezdirdikten sonra adama döndü. Bütün evi gördün değil mi? Gördüm madama. Bütün bu eşyaları satıyorum, ne verirsin? Nasıl? Bütün evin mi? Evet, bütün evin be adam, ne verirsin? Madama sen çıldırdın mı? Bana bak, Biz acilen taşınıyoruz. İster al ister alma. Yoksa şimdi başka bir eskici çağıracağım.
Tamam tamam sinirlenmeyin madama. Siz ne istiyorsunuz?
Sen söyle ne verirsin?
Vallahi ne diyeyim ki siz bir fiyat biçin hele.
50 lira.
Eskici neye uğradığını şaşırmıştı. Sadece salondaki koltuk takımı bile bu fiyattan daha fazla ederdi. Üsteleyecek oldu.
Madama bir yanlışlığın olmasın. Ne dediğinin farkında mısın? Kocanızın haberi var mı bu işten?
Bana bak. Ya parayı verip eşyaları al ya da defol git. Kendi malım değil mi? İster satar ister atarım. Almıyorsan haydi yallah.
Eskici benden günah gitti diyerek Filomen'e 50 lirayı verdi. Filomen parayı saymadan göğsüne sıkıştırdı.
Hemen al götür bu eşyaları buradan. Ben çıkıyorum. Hiçbir şey bırakma. Ne varsa al götür, tamam mı?
Tamam madama.
Filomen o gün küçük bir bavul ve cebinde 50 lirayla evi terk etti. Vakit nihayet gelmişti. Dikran'a daha evvel söylediği gibi gidiyordu işte. Haylaz çocuk diye mırıldandı. Benden evvel davrandın yine. Sen dönebilirsin geriye Dikran ama benim gidişim öyle bir gidiş olacak ki ne Allah ne de iblis bulup çıkarabilecek beni saklandığım yerden. Bulunmak istemeyeni kimse bulamaz çünkü.
Madam Aliki eve geldiğinde eskici son partiyi kamyonete yüklemek üzereydi. Kadıncağız durumu öğrendiğinde şaşkınlıktan olduğu yere yığılıverdi. Komşular yetişip kadıncağızı ve iki yavruyu evlerine aldılar. Eşvak eve yetiştiğinde Rum komşular eskiciyi alıkoymuş, bekletmekteydiler. Adam olanı biteni olduğu gibi anlatmıştı anlatmasını ama verdiği parayı gerçek bedeline yakın söylemişti. Eskici, Filomen'in bütün evin eşyalarını kendisine 500 liraya sattığını iddia ediyordu. Görünürde haklıydı. Eşvak büyük bir şaşkınlık içerisindeydi. Hala olanları tam olarak kavrayabilmiş değildi. Uyanık eskici Eşvak'ın şaşkın ve kararsız halinden cesaret almıştı. Açıkçası bu işin daha güç olacağını öngörmüştü. Komşuların onu alıkoyup eşyaları kendisine satan şu zırdeli kadının kocasını beklemesi gerektiğini söylediklerinde içinden şimdi ayvayı yedim diye geçirmişti. Oysa adamın değil kendisi gibi zorlu bir baba yiğitle dalaşmaya, ayakta durmaya bile hali yoktu. Bu iş yarı yarıya hallolmuş gibiydi. Sıra son darbeyi vurup işi bitirmeye kalmıştı. Ticaret ticaretti. Kendisi de kaç kez hak etmeyen fiyatlara mal satın alıp büyük zararlar etmemiş miydi? Şimdiye kadar iyi niyetinin sayesinde ettiği zararları toplasa bir apartman parası zayi olmuştu. Artık gözü açılmıştı. Bu sefer vicdanıyla değil, hakiki bir sermayedar gibi hareket edecekti. Bu işten kazanacağı parayla kendi çapında ufak bir servet bile edinebilirdi. Ondan sonra gelsin hayalini kurduğu mobilyacı dükkanı. Herkesin dudak büktüğü bir eskici parçası değil, kendi işinin sahibi bir beyefendi olması için. Allah'ın ona gönderdiği büyük bir fırsattı bu. Eskici bu heyecanla söze girdi. ''Hadi be birader, sabahtan beridir bu işle alakadar oluyorum. Ben de bir iş sahibiyim. Yapmam lüzum eden çok mühim işlerim vardır.'' Ya paramı verin ya da eşyaların kalanını. Eşvak bu büyük soruna nasıl bir çözüm getirmesi gerektiğini bilemiyordu. Nasıl yapalım bilmem ki, eşimi beklesek daha münasip olmaz mı gibilerinden sözler geveliyordu ağzında. Bunu gören mal sahibi Monsieur Pandeli daha fazla dayanamayarak olaya müdahale etti. Monsieur Pandeli gazinoculuk aleminden geldiği için her türlü dalavereye şerbetli, gözü kara bir adamdı.
Bak eskici kardeş, yıllardır bu mahallenin sokaklarını arşınlarsın. Bu kıymetli aile mahalleye yeni taşındılar sayılır. İmdi bizim bu yeni konuklarımıza karşı daha nezaketli hareket etmek lazım gelmez. Eşvak Bey'in hanımı biraz rahatsızdır. Belli oluyor ki bir buhran esnasında seni çağırıp evin eşyalarını satmış. İmdi sen dürüst bir esnaf olaraktan kendini Eşvak Bey'in yerine koy. Bunca meşakkatle meydana getirilmiş bir yuvanın, hasta bir insanın bir lahza gafletiyle dağılması Allah'tan revadır. Senin vicdanın buna el verir. Eskici zor durumda kalmıştı. Her ne kadar kâr hırsı gözünü bürümüş olsa da bu adam hiç de yabana atılır şeyler söylememişti. Onun da bir utanması vardı. Üstelik vicdanlı bir adam sayılırdı. Bazen senelerce satılmayan eski püskü eşyaları fakirlere aldığı fiyatın biraz üstünde sattığı bile olurdu. Yeni camiye her gidişinde kuşların önüne 10 paralık yemi gözünü kırpmadan boca ederdi. Ama hayat kavgası nasıl verilir iyi öğrenmişti. Bu işten vazgeçmeye niyeti yoktu. Madem karısı hastaydı, 500 lirasını versinlerdi o zaman. 500 lira az para mıydı? Bu sermayeyi biriktirmek için ne çileler çekmişti. Onun ailesi, yuvası vardı da kendisinin yok muydu? 6 çocuğu havadan gelen parayla doyurmuyordu herhal. Üstelik tuttuğu kamyonetin 3 seferlik nakliyesi de işin cabasıydı. Vallahi iyi konuşuyorsun da benim verdiğim 500 liram ne olacak peki? Taşıma ve nakliye paralarını da isterim. Verin paramı gideyim. Zaten benim de iştahım kaçtı bu işten. Lakin paramı almadan aha şuradan şuraya gitmem. Yok olmaz derseniz zaptiye polis kim varsa toplarım başınıza o göre. Monsieur Pandeli eskicinin yalan söylediğini anlamıştı. Ancak bunu ispatlaması için Flomen'in ortaya çıkması gerekirdi. Adam gitmem diye tutturmuştu. Adamın üzerine gitmeye karar verdi. Belki gözünü korkutup zararı biraz olsun askeriye indirmekte başarılı olabilirdi. Usta, senin ödediğin para hakkında doğru konuşmadığın bellidir. Hiçbir eskici cebinde bu kadar banknotla dolaşmaz. Üstelik seni yıllardan beri tanırım. Haydi gel, vazgeç bu işten, Allah adamdan hesap sorar sonra. Eskici hiddetlenmişti. Bir Rum parçası kendisinden hesap sormaya nasıl kalkışabilirdi? Tabii ya, bir Müslümanın zengin olması, cebinde 500 lira bulunması yakışık almaz değil mi? Zenginlik siz gavurlara mahsustur. Memleketin kaymağını sizler yersiniz, bize de kırıntıları layık görürsünüz. Kendi memleketimizde, İslam yurdunda biz sefil, sizse bolluk içinde yaşarsınız. Hüsniyetimizi hep kötüye kullanır, misafirliğinizi bilmezsiniz. Yok öyle yağma. Eşvak, seyri birdenbire değişen tartışmanın daha da çirkinleşmemesi için müdahale gereği duydu. Kes artık. Lüzumsuz lakırdılara hacet yok. Madem eşim sana bu malları satmış. Monsieur Pandeli Eşvak'ın vazgeçeceğini anlamış, son bir hamle daha yapmayı yeltenmişti. Olmaz öyle şey. Bu düpedüz soygun. Sende hiç vicdan yok mu vire? Kimi çağırırsan çağır, vermiyoruz eşyaları. Sonra Eşvak'a dönerek, Eşvak, bu işi adalete götürmek en doğrusudur. Evinin böyle dağılmasına göz yumacaksın. İşin bozulmasından endişe duyan eskici atıldı. Haydi oradan, urum tohumu. Dinime küfreden Müslüman olsa, Kıbrıs'ta Müslüman kanı akıtanların karındaşları bana, bir Müslüman evladına kendi vatanında kabadayılık taslayamaz, tamam mı? Eşvak'ın gözü dönmüştü. Bu ahlaksız adam yaptığı dalaveriyi örtbas etmek için meseleyi olmadık taraflara çekmeye çalışıyordu. Eşvak adamın yakasına sarıldı. Bana bak lan, ne halt karıştırdım bilmiyorum. İstersen evimi temelinden sök al ama benim komşularıma hakaret edersen seni öldürürüm. Anladın mı? Öldürürüm ulan seni. Eşvak eskicinin üzerine atlamıştı. Monsieur Pandeli ve diğer komşular adamı güç bela Eşvak'ın elinden kurtardılar. Eşvak'ın belki de şu son 5-6 yıldır dizginlediği, içine attığı tüm kızgınlığı patlayan bir volkan misali lavlarını dışarı fışkırtıyordu. Eskicinin korkudan ödü patlamıştı, ne yapacağını bilemiyordu. Eşvak öfkeden kıpkırmızı kesilmiş, Monsieur Pandeli'nin kendisini tutmasıyla ancak zapt edebiliyordu. Pabucun pahalı olduğunu gören adam nihayet insafa geldi. Tamam canım, bu kadar celallenmeye ne hacet var? Şu 2 yavrucağın hakkı için kalan eşyaları kendi rızamla aha size bırakıyorum. Böylece ne kadar vicdanlı bir insan olduğumu da anlamış olursunuz. Haydi bana eyvallah. Eskici son sözlerini söyler söylemez ortadan kaybolmuştu. Allah'tan kalan eşyalar en lazım eşyalardı. Yatak yorgan ve bazı mutfak gereçleri. Ama uyanık adam ilk 2 partide en çok para eder eşyaları, yemek, koltuk ve yatak odası takımlarını götürmüştü. Ev neredeyse tamamen boşalmıştı. Bu sefer de Monsieur Pandeli ve karısı arasında kavga çıkmıştı. Monsieur Pandeli karısına nasıl olup da Flomen'in eşyaları eskiciye satmasına mani olmadığına kızmaktaydı. Niye aşağı koşup sahilde çalıştığı gazinoyu kastediyordu? Hemen kendisine haber vermemişti ki. Hiç olmazsa malları kurtarmış olurlardı. Eşvak araya girerek Monsieur Pandeli ve eşine teşekkür etti. Ona göre bu tatsız olayda kimsenin bir suçu yoktu. Madame Aliki ve çocukları komşularını da bırakarak durumu haber vermek üzere sahildeki karakola inmeye karar verdi. Dışarıya çıktı ve cebinden bir Selker Dorian sigarası çıkarıp yaktı. Yokuş aşağı kendisini bıraktı, allak bullak olmuştu. Korktuğu başına gelmiş biricik Flomen'i, sevgili karısı onu terk etmişti. Aslında yüzleşmek istemese de kendisini rahatlatmış hissediyordu. Bu büyük korkusunun gerçekleşmiş olmasıyla esareti de sona ermiş oluyordu. Flomen'in geri dönmeyeceğini hissediyordu. Dikran'ın intihara kalkışmasıyla Flomen'in evin bütün eşyaları satması bu düşüncesini kuvvetlendiren unsurlardı. Artık Flomen yoktu, biricik karısı yoktu. Flomen gitmişti. Flomen eşvakı terk etmişti. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya, neredeyse bağırarak kendi kendine konuşmaya başladı. Sahile yeni varmıştı ki aniden durdu, kendisini bekleyen bir dolu zorluğu düşündü. İki hasta çocukla her şeye en baştan başlamak. Büyük bir keder hissetti yüreğinde. Çok kötü yakalanmıştı, çok kötü yaralanmıştı. Zaten kendisini güçsüz, yorgun ve bu kadar değersiz hissederken böyle bir felaketle nasıl başa çıkabilirdi? Büyük bir panik duygusu boğazına sarılıverdi. Öfke yüreğini kastı, kaçma isteği duydu. Madem ki herkes gidiyor, ben de giderim diye mırıldandı. Bunu kaldıramam. Dikran kaldıramadı, Flomen kaldıramadı. Benim ne üstünlüğüm var ki? Benim ne günahım var ki? Ben de gidiyorum. Ve eşvak Diyarbakır'a gitti. 20. ayrımın sonu, sayfa 233.